Ayrım 11 Kongo'ya ait Jean-Christophe Grange, sayfa 107. Erman çayından bir yudum aldı. Hiç bu kadar acı ama aynı zamanda da şekerli bir şey içmemişti. Sonra buraya geliş sebebini sıkılarak açıkladı, tedirgindi. Bugünün kurbanlarının yanında 40 yıl öncesine ait hikayenin pek bir önemi yoktu. Yaşlı kadın hala gizemli bir noktaya bakıyordu. Başı kırık bir oyuncak bebeğinki gibi yana eğikti. Erman'ın konuya giriş şekli onu eğlendirmiş gibiydi. Gazetecilerin ya da STK mensuplarının konuşmalarından sonra farklı gelmişti. Verhoeven'lerin evinde çalışıyordum diye sonunda cevap verdi yaşlı kadın, neredeyse kusursuz bir Fransızcayla. Lontano'nun önemli ailelerinden biriydi. Baba Maden İşletmecileri Birliği'nin yöneticisiydi, şehrin başkanıydı. Verhoeven'lerde ne iş yapıyordunuz?
Ev işleri elbette ama biraz daha fazlası da vardı. Yemeklerin planlanması, çocuklarla ev ödevleri.
Nerede? Yani sonuçta mükemmel Fransızcanız var.
Kadının gülüşünde hafif bir cilve vardı. Ben evrim geçirmiş bir kızım.
O ne demek?
Belçikalıların uydurması. Maymunla yani Afrikalı ile uygar insan yani beyaz arasındaki eksik halka. Evrim geçirmiş Mundele Endombe demekti. Siyah derili beyaz. Fransızca okumayı ve yazmayı biliyor. Çatalla yemek yiyor. Çarşaf üstünde uyuyorduk. Bu da bize kırmızı şarap satın alma hakkı veriyordu. Mobutu bunların hepsini yok etti. Muzungulara öykünmek artık söz konusu olamazdı.
Dipnot Muzungu, Swahili dilinde Avrupalı beyaz adam.
Erman ona cinayetleri sordu. Önce Defosların kızı, ardından küçük Cornet, sonra da Magda de Montpère ve Martin Duval. Monica öldürülünce Verhoeven çılgına döndü. Sürekli aynı şeyi söyleyip duruyordu. Hepsini ateşte yakmak lazım.
Ya siz? Sizi aynı sepete koymuyor muydu?
Hayır. Muzungu çalışanları da dahil olmak üzere daima bütün evin koruyucusudur. Bizler artık siyahi değilmişiz gibi.
Bu aileler aşağı Kongo'dan geliyordu, tıpkı katil gibi.
Yaşlı kadın bir saygı ifadesiyle onu onayladı.
Erman katilin dosyasını incelemişti.
Yombe büyüsünü çok iyi biliyorlardı. Lanet Katanga'ya kadar onların peşinden gelmişti. Çivi adam ruhlar tarafından yollanmıştı.
Erman konuşulanların tek kelimesini kaçırmayan Salvo'ya baktı. Yüzünde uyumadan önce büyücü hikayeleri dinleyen bir çocuğun ifadesi vardı. Beyaz kurucuların ruhlara inandıklarını mı söylemek istiyorsunuz?
Mayombe'de yıllarca yaşamışlardı. Başka türlü nasıl hayatta kalabilirlerdi ki?
Erman bu bilgiyi kafasının bir köşesine kaydetti. Onların bir hata yaptığını söylüyorlar. Ne olduğunu biliyor musunuz?
O tür şeyler konuşulmaz.
Seri cinayetler bir ceza mıydı?
Eğer öyleydiyse bu haksızlıktı. Kızları masumdu.
Semenderler konusunu açmak için iyi bir fırsattı. Muna ona zaten bildiği şeyleri anlattı. Sonra hiç beklemediği bir şey önerdi. Kurbanların resimlerini.
Fotoğrafa çok meraklıydım.
Alacakaranlığın içine doğru bir emir verdi. Birkaç saniye boyunca çemberin etrafında sessizlik asılı kaldı. Ervan ikram edilen yeni çayını içti. Daha da acı ve aynı derecede çok şekerliydi. Resimler geldi.
Semenderler dedi Muna müstehzi bir gururla.
Bu bir grup fotoğrafıydı. Resimde sadece müzisyenler değil, birbirlerine şaşırtıcı derecede benzeyen 10 kadar genç kadın vardı. Sarışın ya da kızıl, hepsi ince, hatta bazıları iyice zayıf kadınlar. Afrika tunikleri, Hint bluzları, mini etekler giymiş ve bir sürü etnik takı takmışlardı. Muna başka resimler seçti ve Fransız'a gösterdi. Bunlar Anne Defoe'un, Sylvie Cornet'in, Magda de Montpère'in, Monica Verhoeven'in yakın plan fotoğraflarıydı. Hepsinin çillerle kaplı yüzü solgun ve cansızdı. Yüz hatları inceydi ama bazen de sert bir ifade alıyordu. Kemikleri ince derinin altından dışarı doğru çıkıntı yapıyordu. Benzerlikleri şaşırtıcı.
Muna başörtüsüyle ağzını kapatarak güldü. Çünkü kardeşler.
Ne?
Yani neredeyse. beyaz kurucular yerel halkla, hatta kendilerinin soyundan olmayan batılılarla karışmayı reddediyorlardı. Klan kuşaklardan beri birbirleriyle baba soylu akrabaydı. Kuzenler arası, hatta bazen kardeşler arası evlilikler oluyordu ve ensest söylentileri her zaman vardı. Ervan fotoğraflara bakıp orada görünmeyen şeyleri hayal ediyordu. Kısırlaşan soylarını çekemeyen otoriter babalar, anemik ve takati kalmamış doğurgan kraliçeler misali geri planda duran anneler. Sömürgeciler aile içi yakın evlilikler yüzünden deliliğin pençesinde boğulan veya genetik hastalıklarla zayıf düşen eski Mısır'ın ya da antik Roma'nın lanetli soylarını kendi tarzlarına göre yeniden oluşturmuşlardı. Birden yüreğini ağzına getiren bir fotoğraf gördü. Fonda batan güneş ve önünde ayakta duran bir çift. Erkek iri yarı ve kaslıydı. Jackson beşlisi tarzında afro saçları vardı. Gregoire Morvan, gençliğinin doruğunda. Bu resimde bir seri katilin peşindeki bir polisten çok Club Mediterranean'ın bir CEO'suna benziyordu. Dipnot, CEO, Club Med'lerde sevimli kibar organizatör anlamına gelen gentil organizatörün baş harflerinden kısaltma. Tatil köyündeki her türlü etkinliğe ve animasyona katılan çalışanlara bu ad verilir. Asıl şok fotoğraftaki ikinci kişiydi. Güzelliği erkeğinin kolları arasında açık kum rengi bir çizgi gibi akan ince ve zarif bir genç kadın Maggie, tek başına diğer hepsinin güzelliğini ve solgunluğunu temsil ediyordu. O en güzeliydi demişti Filaye. Maggie de Craft'ı hatırlıyor musunuz diye sordu Ervan kısık bir sesle. Grubun lideriydi. Onların deyişiyle de sit-in yapmak için hepsi eve gelirdi. Dipnot, sit-in İngilizce oturma eylemi anlamında. Bu çocukça davranışları hatırlamış gibi gülümsedi. Ben onlara mikate, yağda kızartılmış muzlu çörek hazırlardım. Filae de Montpère gibi Muna da bir gerçeği keşfetmişe benziyordu. Soyadınızın Morvan olduğunu mu söylemiştiniz? Evet, tıpkı babam Gregoire Morvan gibi. İlk kez yaşlı kadın mutlulukla gülümsedi. Kuvars yüzünde gözleri daha güçlü parladı. Gregoire Morvan, Lontano kahramanı, ona çok benziyorsunuz. İhtiyar hakkında yeni bir metiye duymaya hiç niyeti yoktu. Peki Catherine Fontana, bu isim size bir şey ifade ediyor mu? Hayır, o kim? Konuyu değiştir. Görünen o ki bütün kızlar uyuşturucu kullanıyormuş. Modaydı. Nehrin diğer tarafından tedarik ediyorlardı. Siyahlardan. Saint Paul, Lagune, Jambo, Soso. Onlara söylüyordum, onları uyarıyordum. Kızlar oraya nasıl gidiyordu? Bisikletle, sala binerek. Onları hep nehrin diğer tarafında buldular, resmin yanında. Ervan ürperdi. Hangi resim? Muna kafasını kaldırdı ve gözleriyle Salvo'yu aradı. Ervan da kafasını kaldırdı ve siyahi adamın ortalarda olmadığını fark etti. Hareket saati. Kadına doğru eğildi. Baharat ve tütsü karışımı bir kokusu vardı. Katil yere bir şema çiziyordu diye fısıldadı kadın. Bir cevherin bileşimini gösteren şemalar gibi. Mahkeme esnasında bundan hiç söz edilmemişti. Atomik şema mı demek istiyorsunuz? Sanırım. Ben bu konuda bir şey bilmiyorum. Bazen yağmurla siliniyordu ama çoğu kez bunu biliyorum. Yeniden görülüyordu. Polisler onların fotoğraflarını çekiyordu. Bu fotoğraflar neredeydi? Migreni tutuyordu. Odada uçuşan toz beyninin içine nüfuz etmişti sanki. Kokular, peçeler, beyaz gözler. Catherine Fontana farklı bir cinayet için buradaydı ve çivi adamla ilgili yeni ipuçlarıyla karşılaşıyordu. Söz konusu olan hangi cevherdi? Bırakın beni, yoruldum. Kadını bileğinden yakaladı. Diğerleri bu şiddet gösterisiyle şoke olmuş halde ayağa kalktılar. Bu kadınlar radyasyona maruz kaldılar demişti Salvo. Hangi cevher diye yineledi Ervan kadının bileğini bırakırken. Jeologlar bu şemayı incelediler. Asla ne olduğunu bulamadılar. Arkasında ayak sesleri duydu. Salvo geri dönmüştü. Gitmemiz gerekiyor. Daha yolumuz var. Ervan zorlukla ayağa kalktı. Sanki beynini kor haline gelmiş bir mangalın üstünde kızartıyorlardı. Birkaç fotoğrafı alabilir miyim?
"24. bölüm. Giovanni Montefiore öldürülmüştü ve bunu şimdi öğreniyordu. Olaydan yaklaşık 24 saat sonra, lanet olsun. Maggie gün ağrırken onunla temas kurmayı başarmıştı. Cinayetin ayrıntıları çok açıktı. Açılmış göğüs kafesi, çıkarılmış kalp, Nisako gibi, yakında kendi başına gelecekler gibi. Nasıl bu kadar ihmalkar olabilmişti? 2 aydan beri Lubumbashi'deki müdürünün ölümüyle ilgilenmeyi öteliyordu. Bu cinayeti zenci davaları olarak adlandırdığı kalın bir dosyaya koyup kaldırmıştı. Hesaplaşmalar, kabile rekabetleri, ihanet, rüşvet, ritüel kurbanları, tutkulu aşıklar. Neden olmasın ki? Daha önce Kongo'da başka sebeplerden işlenen cinayetler de görmüştü. Ama hiçbirinde Coltano'yla en ufak bir bağlantı olduğunu bile düşünmek istememişti. Bu cinayetin Coltano'yla bağlantısı uygulanan korkunç yöntemdi. Elektrikli daire testere kullanılmıştı. Saat 9'du. Morvan karşısına çıkan bu tehdit ile çok daha yakında olan diğerini neredeyse unutmuştu. Mau Mau'lar. Pislik herifler ortaya çıkmakta gecikmeyecekti. Ortamın sıcaklığına göre ya diplomatça davranmak ya da bir meydan muharebesine hazırlanmak gerekecekti. Gayri ihtiyari onu çevreleyen ovaya şöyle bir göz gezdirdi. 180 derecelik bir görüş alanı vardı. Düzlükler havanın pusunda kaybolurken ışık yansımaları ufku dağıtıyordu. Görünürde kimse yoktu. Şapkasını şakaklarına kadar iyice oturttu. Navy Seals'ın orman modeli ve yeniden düşüncelere daldı. Bu iki cinayetle biri Lubumbashi'de diğeri Floransa'da olay yerel bir cinayetten çıkıyor, doğrudan finansal bir komployu işaret ediyordu. Sebebi konusunda şüpheye mahal yoktu. Coltano içinde gücü ele geçirmek. Yine de bu şirket bu kadar zahmete değmezdi. Tabii yeni yatakların kokusunu almadılarsa. Bu yüzden onun kıçından ayrılmıyorlardı. Gideceği yere vardığında diğerleri gibi onun da göğsünü açacaklardı. Kendi kendine homurdandı ve adımlarını hızlandırdı. Bu değerli maden kendi ailesi içindi. Kimse çocuklarına zarar veremeyecekti. Sonuçta aklına Paris'teki savunmasız haldeki ailesi geldi. Siyahlar onu zorlamak için yakınlarına saldırabilir miydi? Şu an için hayır. Morvan silkelendi, üzüntüye bir dakikadan fazla yer yoktu. Montefiore ve o alışıldık anlamda dost değillerdi. Arkadaştılar, ortaktılar, hatta kimi zaman rakiptiler. Ama saygı bağlılığı sağlamış, karşılıklı korku ise nezaketi getirmişti. 40 yıllık ortaklık az bir şey değildi. Floransa'da yedikleri pasta conne sardın özlemini duyacaktı. Dipnot, pasta conne sard, sardalyeli makarna. Hazmedemediği olayları artık kime anlatamayacaktı? Kiminle karşılıklı susacaktı? Aynı rezil ve alçak hayatı paylaşınca konuşmak gereksizdi. Yeni bir orman tüneli, pusu için ideal bir yer, kötüyüz. Topraklarından uzaktaydı. Coltano'nun resmi ocakları güneyde, Colvezi ile Fungurume'nin arasındaydı. Buradaki şefleri tanımıyordu. Tek kozu beyaz olmasıydı. Herhangi bir siyahi bir muzunguya dokunmanın tehlikeli olduğunu bilirdi. Uluslararası dikkati çekmenin en iyi yoluydu. Ve insanlar savaşa giderken barış yapmayı severlerdi. Bir orman yoluna girdiler. Cinayet mahallerindeki aynı yavan çiğ et kokusu burada da vardı. İç içe geçmiş yaprakların arasından çürüme sonucu açığa çıkan pis kokular duyuları yok ediyordu. Aynı büyülenme, aynı uyuşturucu etki. Dönüp arkasına bir göz attı. Herkes onu takip ediyordu. Michel sıra boyunca gidip geliyor, emirler yağdırıyor ve değneğini sallayıp duruyordu. Askerler boş tüfekleriyle sıranın sonundaydı. Cephaneleri dağıtmanın zamanı gelmiş miydi? Bulunduğu yerden bile Morvan onların asabiliğini, tedirginliğini hissedebiliyordu. Siyahlar ormandan nefret ederdi. Yeniden önüne döndüğünde Mau Mau'lar tam karşısında duruyordu. 25. bölüm.
Savaşçılar tek bir el silah atmadan askerlere silahlarını bıraktırmışlardı. Onlar da yerlerinin belli olmasını istemiyorlardı. Diğer gruplar etrafta dolanıyordu. Morvan en ufak bir harekette bulunmadı. Belindeki silahı fark etmemişlerdi. Ama kullanması söz konusu olamazdı. Maumaular tek kelime konuşmadan onlara sarmaşanlar ve eğrelti otlarıyla çevrili açıklığa kadar peşlerinden gelmelerini işaret ettiler. Grubun çevresinde 4 savaşçı vardı. Diğer ikisi arkadan silahlarını doğrultmuştu. Bu adamlar ölüm kokuyordu. İnançlarına rağmen her an ölümü bekliyorlardı. Yaşanılan her gün daima kazanılmış fazladan bir gün demekti. Kırmızı bereli ve boynunda maymun kafatası asılı bir savaşçı Morvan'a doğru yaklaştı. Her zaman şef beyaz adamdı.
Her şey yolunda mı patron?
Evet, yolunda.
Böyle nereye gidiyorsunuz?
Topraklarıma. İri yarı herif bir kahkaha patlattı. Diğerleri hiç kımıldamadı. Fransızca bilmiyorlardı. Morvan birkaç saniye boyunca onları dikkatle inceledi. Çoğunun göğsünde Meksikalı haydutlar gibi çaprazlama takılmış fişeklikler vardı. Kimilerinin maçeteleri tüfeklerinin şarjörlerine bantla tutturulmuştu. Diğerlerinden daha genç bir savaşçı fişekliği başına dolamıştı. Deniz kabuklularıyla süslenmiş uzun rasta saçları fişekliğin altından sarkan bir azman. Hepsi fetişleriyle caka satıyordu. Tavuk ayakları, çıngıraklar, tüyler. Biraz daha dikkatle bakınca kemerlerine takılı kurutulmuş insan kulakları ve eller de seçiliyordu. Kıyafetlerinde üniformaya benzer hiçbir uyum yoktu. Tek bir ortak noktaları vardı, Kalaşnikov. Maumaular sadece tehlikeli değil, aynı zamanda deliydiler. Morvan tepelerine inen havan mermilerinin üzerine "Mai Mulele, Mai Mulele" diye uluyarak atıldıklarını görmüştü. Korunmak için haykırdıkları bu büyülü sözlerin kendilerini yenilmez veya görünmez, ki bu da gününe göre değişiyordu, kıldığına inanıyorlardı. 1960'lı yıllarda düşmanlarının ayaklarını kestikleri ve sonra da onları koşmaya zorladıkları anlatılıyordu. Bunu başaran kişinin hayatı kurtuluyordu. Deliler.
Toprakların mı diye yineledi siyahi adam. Hadi ya, abartıyorsun.
Evraklarımı görmek ister misin? Kabila tarafından imzalanmış imtiyazlarım var.
Burada kabila yok, evraklarda. Burada sadece bu var.
Siyahi AK-47'sinin sürme kolunu çekti. Morvan kabzasına Latince "Vai victis", kaybedenlerin vay haline deyiminin kazılı olduğunu gördü. Afrikalılar onu daima şaşırtacaktı.
"Buraya ne yapmaya geldin yahu?"
"Yerleşmeye." Savaşçılardan birinin omzunda bir maymun vardı. Üzerine bir tişört giydirerek ve belindeki kemere maçete görünümü verilmiş bir bıçak takarak gülünç bir kılığa soktukları bir tür kıl yumağı, grubun maskotu.
"Ormanın ortasında, hem de bugünlerde."
"Başka günler de gördüm." İri yarı herif ona doğru yaklaştı. Karşısındakinin ne bir BM görevlisi ne de yolunu kaybetmiş bir gazeteci olduğunu anlatmıştı. Bir misyoner ya da herhangi bir STK gönüllüsü de değildi.
"Önce ne taşıdığına bir bakalım," dedi hamalların yere bıraktığı denkleri ve sandıkları işaret ederek.
"Evindeymiş gibi davran."
"Zaten evimdeyim."
Onların canlarını bağışlasalar bile Maumaular silahları ve diğer malzemeleri alıp gideceklerdi. Bu durumda da Morvan her şeyini kaybetmiş olarak Lubumbashi'ye kös kös geri dönecekti. Ama arkalarında canlı birilerini bırakacaklarından da şüpheliydi. Tutsakları öldürmek daha kesin, daha hızlıydı. Maçeteyle veya boğarak, gürültü çıkarmadan. Arama başladı. Morvan bir çözüm bulmak için her hareketlerini ayrıntılı bir şekilde inceliyordu. Şef ile yardımcısı sandıkların üzerine eğilmişti. Çoktan dikkatlerini kaybetmiş diğer üçü makaklarıyla oynarken kortejin diğer ucunda son iki Maumau silahlarını konvoya doğrultmuş kımıldamadan duruyorlardı. Askerleri ile hamalları hala sıra halinde yolun kenarında bekliyorlardı. Kuşkusuz bir katliam anında kaçabilmeyi umut ediyorlardı. Bir ya da ikisi mermilerden kurtulabilirdi. Morvan sakin adımlarla maymunla oynayan üçlüye doğru ilerledi ve tişörtlü maymuna baktı. Beyaz adamın yaklaştığını görünce hayvan hemen taklalar atmaya başladı. Savaşçılar hep birden güldüler.
Masum çocuk neşesine sahip bu sersem heriflerin küçük kızlara tecavüz eden, pişmiş bebek eti yiyenlerle aynı kişiler olduğunu kabullenmek zordu.
''O da bir mau mau mu?'' diye sordu Morven Swahili dilinde. Kahkahalar kesildi. Yuvalarından pırtlamış gözlerinde birbiriyle çelişen parıltılar vardı. Kin, güvensizlik, delilik. Bir de yangına körükle gider gibi alkolün veya uyuşturucunun neden olduğu coşku.
''Sizin şefiniz bu, değil mi?''
Maymun topaç gibi dönmeye, taklalar atmaya devam ediyordu.
''Aynen öyle tonton!'' dedi sonunda adamlardan biri kahkahalar atarak. ''Kesinlikle öyle, o bizim şefimiz!''
Diğerleri de gülmeye başladı. Neşe dalgası maymunun zıplamalarıyla katlanarak toplu kahkaha krizine dönüşmüştü. Morven omzunun üzerinden arkaya bir göz attı. Kırmızı bere sandıkların biriyle meşguldü.
''Gerçek bir mau mau ha?'' diye konuşmaya devam etti Morven.
''En iyisi patron, en iyisi!''
Vicdanları rahat katiller uyduklarına vura vura kahkahalar atıyorlardı. Bu bağırtı çağırtıyla iyice heyecanlanan hayvan ölü yaprakların üstünde daha güzel yuvarlanmaya başlamıştı.
''Öyleyse neden onun keleşi yok?''
Bu soru bir anda onları şaşkınlığa düşürdü. Bir ıslık sesi geldi. Gregoire kafasını çevirdi. Şef ona gelmesini emrediyordu. Acele etmeden yürüdü. Kazanılan her saniye onun planını olgunlaştırmasını sağlıyordu.
''Bunun içinde ne var?''
Siyahi adam sandıklardan birine tekme attı. Anımsadığı kadarıyla 40 kadar yarı otomatik silah vardı.
''Maden arama gereçleri, ben jeoloğum. Aç!'' diye emretti siyahi.
Morven dönüp arkasına baktı. Milislerden biri tüfeğini maymuna verirmiş gibi yapıyor, hayvan silahı her yakalamaya çalıştığında da mau mau kahkahalar atarak elini kaçırıyordu.
''Anahtarı nereye koyduğumu bilmiyorum.''
Yalan olduğu aşikardı, siyahi herif aldırmadı.
''Aç!''
''Sana söyledim, nereye koyduğumu bil.''
''Aç dostum, yoksa onu senin cesedinde aramak zorunda kalırım.''
Morven ceplerini yokladı, diğer adamlara yeniden bir göz attı. Maymun AK-47'yi az önce ele geçirmeyi başarmıştı. Morven bu salakların tüfeğin emniyetini kapatmadığından emindi.
''Sana yemin ederim.'' diye mırıldandı. ''Ben...''
Yoğun bir ateş sesi sözlerini tamamlamasına izin vermedi.
''Kahretsin bu ne?'' diye uludu kırmızı bere.
Maymun eli tetiğin üstünde üç mau mau'yu taradı. Herkes kendini yere attı. Sadece şef taş kesmiş bir halde ayakta dona kaldı. Kafasına bir mermi yemişti. Morven silahını çekmiş ve ilk olarak ona nişan almıştı. Ekseni etrafında döndü ve diğer mermiyi kendisine nişan almaya çalışan iki savaşçının kalbine yerleştirdi. 30 yıllık atış talibi. İşte fark buradaydı. Arkasına döndü, maymunu vurmaya hazırdı. Ama hayvan ateşlediği silahın gürültüsünden ürkmüş, koşup saklanmak için tüfeği elinden fırlatmıştı. Maalesef ayakları keleşin kayışına takılmış, kendini kurtaramıyordu. Tıpkı bir Sherlock filmi gibi. Afrika deliliği, gerçek olan tek şey buydu. Bir siyahi hala kımıldıyordu. Morven yaklaştı ve kafasını dağıttı. Kendi etrafında dönmeye devam eden maymuna ihtiyatla yaklaşırken bıçağını çıkardı ve otomatik tüfeğin kayışını kesti. Hayvan kaçıp cesetleri soğumakta olan sahiplerinin birkaç metre uzağındaki bir ağacın arkasına gizlendi. Her yer yeniden sessizliğe büründü. İlk bakışta grubundakiler tek bir zarar görmemişti.
Kahrolası gerçek bir mucize. Yere uzanmış ölü yaprakların altına gömülmeye hazırdılar.
Ekibin başarısı şempanzenin yardımıyla 7 ölüydü. Michel ayağa kalktı. O denli titriyordu ki bir türlü konuşamıyordu. Morven da ondan daha iyi durumda değildi ama emir vermeyi başardı.
Silahlarını ve erzaklarını alın.
Savaş ilan edilmişti. Silah sesleri diğer yağmacıların dikkatini onların üzerine çekmişti. Askerlerine cephane dağıtmalıydı. Hızlanmaları gerekiyordu. Olabildiğince çabuk ocaklara ulaşmalıydılar. Cross ile eğitimli adamları oradaydı. Her seferinde bu kadar şanslı olamazlardı. Silahını kılıfına sokarken sarmaşıklarla kaplı ağaç gövdesinin arkasındaki maymunu işaret etti.
''Birkaç parça şeker verin. Hayatımızı ona borçluyuz.''
11. ayrımın sonu. Sayfa 117.